Başlıca birincisi olarak getirdikleri delillerden Allah Subhanahu ve Taala'nın Estağfirullah billah ya eyyuhellezine amenu takullaha vebtagu ileyhil vesile ve cahidu fi sabilihi leallekum tuflihun ayetini getiriyorlar. Ey iman edenler, ondan vesileyi arayın. Ha, Allah'tan korkun ve vesileyi arayın ve Allah yolunda, yani onun yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. Yani burada ya eyyuhellezine amenu takullaha vebtagu vesile, yani vesileyi arayın, vesileyi isteyin. Orada diyorlar ki vesile nedir? Vesile yani bizim dua ettiğimiz, ibadet ettiğimiz, işte talepte bulunduğumuz şu aracılar, vasıtalar. Kastedilen budur. Buna çok fazla şey etmeye gerek yok. Çünkü yani delil yönü olmadığı zaten açık ama ayetin tefsirinde eski, yani eski tabi'in imamlardan olsun ve ondan sonrakilerde İmam Ebu Cafer-i Taberi rahimullah tefsirinde diyor ki Ebu Vail, Ata, Suddi, Katade, Mucahid, Hasan ve başkaları diyorlar ki burada vesileden kastedilen nedir? Allah'ın razı olacağı amelleri işleyerek ona yakınlığı aramak. Allah'ın razı olacağı amelleri yaparak, işleyerek Allah Azze ve Celle takarrubu, yakınlığı aramaktır. Budur yani vesile. İnsanın Allah Azze ve Celle yaklaşması ama neyle? Salih amellerle. Dolayısıyla bu ayette yani vesilenin iddia ettikleri, yani enbiya ile tevessül etmenin yahut da salihlerle, evliya ile dua etmenin, onlardan istigase yapmanın yahut da istimdat istemenin buna bir delil yönü yok. Ama bu yani onların zikrettikleri yani delillerden birisi. İkincisi diyorlar ki şu ayeti getiriyorlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Diyor ki: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا." وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Biz Allah'a itaatten, yani itaat edilmesinden başka bir gayeyle, sebeple göndermedik. وَأَنَّهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ, yani eğer onlar kendi nefislerine zulmettikleri zaman, yani günah işledikleri zaman, bir hata yaptıkları zaman ne diyor? جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهِ, sana gelip Allah'a istiğfar etseler, Allah'tan bağışlanmayı talep etseler, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, ve onlar için Resul ile istiğfar etse, yani bağışlanmayı talep etse, لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, o zaman Allah Azze ve Celle çokça yani tövbeyi kabul eden ve çok merhametli birisi olarak bulacaklar, göreceklerdir. Yani Allah Azze ve Celle onları, tövbelerini kabul edecek, onları merhamet edecektir. Ne halde? Eğer onlar günah işlediklerinde ve hata yaptıklarında Allah Azze ve Celle'nin istiğfar etseler, ondan bağışlanmayı talep etseler ve Resul de onlar için bağışlanmayı talep etse. Ha? Yani Allah Azze, onlar ne diyecekler? Allah Azze ve Celle'den bağışlanmayı isteyecekler. Resul de aleyhissalatü vesselam onlar için Allah'tan bağışlanmayı talep edecek. O zaman onlar Allah'ın onları bağışlayacağını, tövbelerini kabul edeceklerini görürler, görmüş olacaklar. Ha, bu ayetle, birincisi zaten ayetin kendisiyle, çünkü burada ne var? Yani Resul aleyhissalatü vesselam onlar için istiğfar etmesi, yani onların bağışlanmasını talep etmesi var. Bu ayette var. İkincisi bunu şunlar, yani şu nakilele destekliyorlar. Birinci nakil, El-Ukbi diye olan şahıs kıssası vardır. O da nasıl? Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri başında oturuyor. Ki Hatib-ül Bagdadi'ye göre rahimullah'a El-Ukbi'nin şeysi vefatı 228 Hicri. Hicri 228 yani. O zamanlar ne Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin başında oturuyor ve bir Arabi geliyor. Bu Arabi Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine selam verdikten sonra şöyle diyor: سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Yani ayeti okuyor bu Arabi. Sonra diyor ki وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفيا بك إلى ربي. İşte bu ayeti, ben bu ayeti işittim. Bu Arabi kabir başına geliyor, kabire selam veriyor. Sonra diyor ki ben işte bu ayeti işittim ve bundan ötürü senden istiğfar talep etmek için ve seni Rabbime yani şefaatçi kılmak için geldim. Ne diyor? Yani kabri, Resul Aleyhisselam'ın kabrini Allah Azze ve Celle ile arasında ne? Bir vasıta, yani şefaatçi kılıyor Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı. Tabi burada şimdi delil önüne, yani bu görüş sahibi olanlar için. Çünkü Resul Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Yani diri değil. Hani demiştik ya, yani diriden bunları talep etmekte bir beis yok. Ama Resul Aleyhisselatü Vesselam diri değildir. Vefat etmiştir. Kabirdedir. Yani bir ölüden şefaat istiyor. Şefaat talebinde bulunuyor. Hatta hikayenin devamında bu Utbe ne diyor? Resul Aleyhisselatü Vesselam rüyasını görüyor. Ve Resul Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki, o gelmiş olan o şey Arabi'ye git ve de ki Allah Azze ve Celle onu bağışladı. Diye ona haber ver. Diye kıssa devam ediyor. Şimdi bu kıssa zamanında yapılmış bir amel ama ne yani tabi delil yönü nerede? Bunun tefsir kitaplarında zikredilmesi, birçok fakihin yani mezheplerde olan birçok alimin bu meseleyi özellikle ziyaret yani kabir yani Resul Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret etme adabı bahislerinde özellikle bu kıssayı çokça zikretmeleri. Hatta öyle ki İbn Kesir dahi rahimullah ki hani hadis ehli birisidir. Bu kıssanın meşhur olduğunu nakleder. Yani meşhur ne demek? Yani şöhret artık yani İslam ümmetinde bilinmiş bir kıssa bu. Bilinmiş. Tabii ki bilinmiş olması sayı olmasını gerektirmiyor. Çünkü birçok kıssa var, birçok şey var. Meşhurdur ama senet itibariyle sahih değildir. Ha bu da böyledir. Yani bu kıssada senedi zayıftır. Niçin? Çünkü hem ravisi şeydir. Yani birincisi, yani o bir meçhul bir şahıstır. İkincisi, o gelen Arabi de meçhuldür. Senedinde yani meçhul şahısların var olması elbette böyle bir nakli zayıf kılar. Şimdi müşkile zaten orada yani diğer şeylerde de göreceğiz inşallah. Şimdi özellikle bu meseleleri dillendiren ve bu meselelerde yani şu rivayetlerle ya da bu istigası ve tevessül şefaat meselesinde hani o tahdid edelim ölülerden yani bir başlıca Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan ve ondan sonra diyor diğer enbiyadan ve salihlerden, evliyadan yani ölü olanlardan şefaat istemenin, onları vesile kılmanın caiz olduğunu ispat etmeye çalışanlar genelde bunların ekseri ve eğer değil hepsi ne diyorlar? İtikad meselelerinde haberin mütevatir olmasına şart koşuyorlar. Buna dikkat edin. Yani bu aslen şu şeyleri ispat etmeye çalışanlar bunlar aslen itikad bahsinde haberin mütevatir oluşunu şart koşuyorlar. Eğer mütevatir değilse o zaman diyorlar ki bu yani itikad mesele, akide meselelerinde bu delil olmaz. Hüccet olmaz diyorlar. Ama bakıyorsun ki yani istigase gibi meselede ki onlar her ne kadar şefaat ve tevessül olarak zikretseler de yani bu manada kullansalar ve bunu da kastetseler de yani çoğu zaman istigaseye çıkıyor yol. Ve ekserin yaptığı da istigase. Ama ne bu kadar yani muhim bir meseleye ki biliyorsunuz geçen haftalarda bunun üzerine durduk. İnsanlığın sadece bu ümmetin değil beşeriyatın içinde vaki olmuş olan ilk şirk neydi? İlk şirk salihlere tazim sebebiyle var olmuştur. Yani şu yani insanlığın içinde var olmuş olan ilk şirk Nuh Aleyhisselatü Vesselam gönderiliş sebebi salihlere gösterilen aşırılık yani aşırı tazim. Dolayısıyla yani böyle bir meselede yani istigase meselesi bu yani sen Allah'tan başkasından bir şey talep ediyorsun. Yani Allah'ı bırakıp Azze ve Celle'yi Allah'tan başkasından yardım istiyorsun. Medet istiyorsun. Böyle bir meselede neyle delil getiriyorlar? İnanın hepsi yani. Zayıf rivayetler, uydurma rivayetler veyahut da kendi yani o deliller yani iddialarını delil olmayacak olan rivayetler. Ama arasında bir tane sahih rivayet yok. Hep böyle ya böyle zayıf uydurma rivayetlerdir veyahut da rüyadır. Rüya. Yani akide bahsinde Miraç olayını kabul etmeyen ya da Miraç'ın inkarını küfür görmeyen. Çünkü ne Miraç nedir? Haber vahidle sabittir. Ahad haberlerle sabittir. İlim ifade etmez. İnkarı küfrü gerektirmez diyorlar. Ve buna benzer kabir alemini, Mehdi'yi gibi yani bu tip meseleleri sadece ahad haberle sabit yani sabit olduğunu ötürü yani mutevatir olmadığının ötürü kabul etmeyenler bu bahiste görüyorsun yani zayıf, uydurma, rüya yok tecrübe edilmiş. Yani yapılmış tecrübeyle sabit. Yani tecrübeyle sabit ne zaman şeriatta delil olmuş ben bilmiyorum. Yani kim böyle bir şey delil kabul eder? Tecrübeyle sabit. Yani tecrübeyle sabit nedir? Akli bir hükümdür. Tecrübeyle sabit. Yani bu tip şeyler bakıyorsun ama şimdi hani gülüyorsunuz şey ama bunu yani böyle imam olarak adlandırılan ki bizim indimizde çok büyük bir alimdir. Yani değeri tartışılmaz birisidir. Ebu Zekiri Ennevavi Rahimullah. Tecrübeyle sabittir mesela der. Beyhaki gibi adamlar tecrübeyle sabittir. Et-Tabarani tecrübe edilmiştir. Yani bu bir şey kaybolduğu zaman yolunu bulamadı. Yani mesela sen kaybolduğun bir yerde işte oradan yani Allah'ın kullarından yardım talep etmen. Ki mümkündür yani. Onun zaten bir şey yani yönü var. Hak yönü var. Ama mesele önemli olan şu taife önüne gelmiş ne varsa yani. Yani ne bulmuşsa onu almış. İşte bakın delilimiz bu. Bakın işte böyle olmuş. Bakın şöyle olmuş. Böyle yani adeta hareket etmişler. Yani bu kısada senet itibarı zayıf olan ravisi ve senedi içinde meçhul raviler olan yani böyle bir senetle bu tip meseleleri ispat etmek yani bu tip meseleleri varlığını şeriatta varlığını ispat etmek inanın yani çok acayip meseleler. Acayip haller yani. Sonra buna benzer ve bundan yani bunun kadar çirkin nedir? Çok meşhur, bu da meşhurdur. İmam Malik Rahimullah'ın El-Mansur, zamanın halifesi El-Mansur, Ebu Cafer'e tartışmaları var, geçiyor. Mescid-i Nebevi'de. Tartışma oluyor. İmam Malik Rahimullah ona diyor ki işte, yani nakilde, rivayette işte sesini kaldırma vesaire. El-Muhim, sonra şöyle aralarına şöyle bir konuşma geçiyor. Diyor ki, bu El-Mansur, İmam Malik ha bu. İmam Malik Rahimullah. Diyor ki ona, Ya Ebu Abdillah, اَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَاَدْعُوا اَمْ اَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ Diyor ki ben diyor kıbleye dönüp mi dua edeyim veyahut da Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine dönüp mi dua edeyim diye soruyor İmam Malik'e rahimullah'a. İmam Malik de ona diyor ki فَقَالْ وَلِمَ تُصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَتُ اَب۪يكَ آدَمَ عَلَيْهِسْلَامِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ O senin ve senin atan olan baban olan Adem'in vesilesi iken yani vesile kıldığı olan iken, senin vesile kılacağın ve seni atan Adem'in vesilesi o iken sen niye yüzünü ondan çeviriyorsun ki diyor İmam Malik Rahimullah. Bel estakbilhu bilakis ona dön, yüzünü ona çevir dua yaparken. Yani kabir yani kıbleye değil de Resul Aleyhisselam'ın kabrine dön diyor. Vesteşfe bihi onunla şefaat iste. Feyuşeffe'hullah. Allah Azze ve Celle onunla sana şefaat yani onu sana şefaatçi kılacaktır. قال الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Sen kıbleye değil de Resul Aleyhisselam'ın kabrine yönel, ondan ona dua et, ondan şefaat iste meselesine o da bu ayeti delil getiriyor. Ha demek ki o zaman yani burada delil nasıl delil getiriyorlar? İmam Malik de Rahimullah bu ayeti buna delil getirmiştir. Yani demek ki bu ayetin manası, anlamı budur. Yani ne edilmek? Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı ölü de olsa, yani kabrinde de olsa ondan şefaat istemek. Ona yönelmek. İmam İbn-i Teymiye Rahimullah bu kıssayı şeyde Raddül el-Bekri diye bir kitabı vardır. Orada tüm yönleriyle inceliyor. Bu kıssa uydurma bir kıssa. Yani fazla şey etmeye de gerek yok. Uydurma bir kıssadır. Ama ne? Şu kıssayı tasih edenler de var. Ulema arasında. Mesela Subki gibileri şu kıssanın sahih olduğunu söylerler. İspat etmeye çalışırlar. Velev ki sahih olsa. Yani velev ki yani onların dedikleri gibi yani şu kıssa sahih de olsa ki uydurma bir kıssadır. İmam Malik Rahimullah bir iftiradır. Ama mesele yani yine şimdi itikat bahsinde zaten yani zayıf olan rivayetler zaten dilli olmaz bu zaten yani bir mesele ama tartışma mahallinde tartışılan delil hüccet olmaz. Yani sen tartıştığımız bir meselede bir konuda tartışılan bir delil getirip de bana delil olarak zikredemezsin. Ben onu delil kabul etmem. Kabul etme hiç beni bırak kimse yani. İlim ehli arasında tartışılmış olan bir konuda tartışılmış bir delil getirmen bu delil ifade etme, delil olmaz. Yani tartışılmış delil nedir? Sana göre sahih, bana göre zayıf. Sana göre sahih, bana göre zayıf. Tamam, sen diyorsun ki sahihtir çünkü şundan şundan şundan ötürü ama ben diyorum ki zayıf bundan ötürü. Ha belki sen haklısın, belki ben haklıyım. Mesele o değil. Mesele bu tartışılıyor bu delil. Yani bu delil sabit değil. Sabit değil ki senin iddianı ispat edebilsin. Ha sen şimdi böyle bir delili istigası gibi bir mesele delil getirmen, bu çok acayip yani. Çok acayip. Her ne kadar sen desen de, yani bunu 7 tane alim şey diyor, yani sahih olduğunu söylüyor desen de, 7 tane alim sahih diyorsa, en azından 7 tane de alim zayıf diyor, uydurma diyor. O zaman tartışılan bir nası yahut da bir nakli sen böyle bir meseleye delil getiremezsin. O zaman bu da delil değil. Ki zaten yani uydurma. Ve İmam Malik rahimullah'a iftiradır. İmam Şafii'den rahimullah'tan nakledilenler, İmam Ahmet'ten nakledilenler, Ebu Halife rahimullah'tan nakledilenler, hatta onun bir El-Kaside ve Nu'maniye diye bir kasidesi var. Yani kaside nispet ediliyor Ebu Halife rahimullah'a. Yani onu okusak dersiniz var ya, yani Ebu Hanife rahimullah kabirciymiş dersiniz yani. Yani öyle bir kaside. İnşallah gelecek hafta getireyim. Yani o levlakeler vesaire yani bu mesele hepsi var yani. Tabi Ebu Hanife rahimullah da onda o nispetten beri. Sonra yine çok meşhur bir hadis. O da bu meşhur ama hadisi. Onda bir ama olan bir kişi Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Kıssayı da şeyden yani bu olayı anlatan da Osman bin Huneyf diye birisi. Yani sahabeden radıyallahu anhu. Diyor ki ama olan birisi geldi. Resul Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki benim için Allah Subhanahu ve Teala dua et. Bana şifa versin. Bana afiyet versin. Kale in şi'te da'utu leke. O da diyor ki Resul Aleyhisselatü Vesselam. Yani istersen senin için dua edeyim. Ama istersen sabret. Bunu ertele. O da diyor ki yani bu senin için daha hayırlı olur. Yani eğer bu hal üzere kalırsın. Çünkü ahirette o zaman bunun mükafatını alacaksın. O da diyor ki benim için dua et. Ondan dua talep ediyor. Resul Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki فَأَمَّرَهُ اَنْ يَتَوَدَّعَ. Birincisi ona abdest almasını emrediyor. Resul Aleyhisselatü Vesselam bu amaya. فَأَمَّرَهُ اَنْ يَتَوَدَّعَ فَيُحْسِنَ وُضُوَهُ. Yani güzel bir şekilde abdest almasını emrediyor. وَيُسَلِّ رَكَعَتَيْنْ. İki rekat namaz kılmasını istiyor. وَيَدْعُ بِهَذَا الدُّعَى. Ve şu duayı yapmasını istiyor. Adam geliyor diyor ki benim için dua et. Allah Azze ve Celle yani göz nurumu bana versin. O da diyor ki sen aleyhissalatü vesselam istersen senin için dua edeyim diyor ama istersen diyor sabret. Ahirette yani mükafatını al. O da diyor ki benim için dua et. Onun üzerine Resul aleyhissalatü vesselam diyor ki güzel git güzel bir abdest al. Sonra iki rekat namaz kıl. Ve iki rekat namaz kıldıktan sonra da şu duayı yap. Sana şimdi öğreteceğim duayı yap diyor. O öğreteceği duada nedir? Diyor ki Allahumma inni es'aluke. Ya Rabbi yani senden istiyorum ne? Ve etevecehu ileyke bi nebiyike Muhammedin nebi rahme. Sana rahmet nebisi olan Muhammed ile teveccüh ediyorum. Yani ya Rabbi senden istiyorum, senden soruyorum ve rahmet Nebisi Muhammed ile aleyhissalatü vesselam ile sana teveccüh ediyorum. Yani sana yöneliyorum. Muhammed aleyhissalatü vesselam ile sana yöneliyorum. Ya Muhammedu inni teveccehtu bike ile Rabbi fi haceti hadihi fetakdili Allahümme şeffi'hu fi. Diyor ki devamında ey Muhammed ben Rabbime şu isteğimde isteğimin yerine getirilmesi için seninle teveccüh ettim. Yani seninle yöneldim. Seni vesile kılarak yani yöneldim. Fetakdili, o zaman yani bu hacetimi yerine getirin. Allahümme şeffi'hu fi. Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı benim şu hacetimde, benim şu isteğimde şefaatçi kıl ey Rabbim, ey Allah diyor bu şahıs. Bunun akabinde de ne diyor? Bu şahsın gözleri açılıyor. Körlüğü kalkıyor. Bu hadis sahih bir hadis. Sahih. Yani bu tartışılmamıştır. Ama bu hadiste bu şahıslar yani bu taifenin ispat etmeye çalıştığı o tevessül, onların yani anladıkları tevessül ve şefaatte bir delil yok. Niye delil yok? Çünkü şahıs ne diyor? Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan dua talep ediyor. Yani ona geliyorlar, ona geliyor şahıs ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan dua istiyor. Bu ne diyor? Yani duası, yani Resul Aleyhisselatü'nün duasıyla şefaat istiyor. Ki bu zaten sahabenin yaptığı bir işti. Yani Allah ya Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın dua talep etmek kendileri için. Bu bizim aramızda da var olan bir şey. Biz de yapıyoruz. Ey falan işte benim için Allah'a dua et diyorsun ya. Onun gibi. Elbette Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın duası yani herhangi bir beşerin duası gibi değil. Resul Aleyhisselatü Vesselam dua istiyor bu şahıs. O da ne diyor şimdi? Burada birinci mesele. Şimdi onlar ne diyorlar? Onların yani ispat etmeye çalıştıkları şu. nebilerin, enbiyanın ve salihlerin ve evliyanın zevatıyla, yani zatlarıyla şefaat istemek, tevessül etmek caizdir. Yani o şahısla tevessül etmek caizdir. İster o şahıs diri olsun, ister o şahıs ölü olsun, fark etmez diyorlar. Ha, fark etmez. Niçin? Çünkü hani o ölü olması, bu şu dünya aleminde ölü. Yoksa biz zaten ona iman etmişiz. İnsan öldüğü zaman, yani şu dünyada öldüğü zaman bitmiyor ki. Yani o bir intiha değil, bir münteha, bir son değil insan ölmesi. Sadece ne diyor? Bu alemden başka bir aleme geçiş yapıyor. Yani hayatı devam ediyor. Bu, yani ömrü bitmiş değil. Yani bu manada ölmüyor insan. Hatta bunu yani delillerle şey edebilirsin. Çünkü nebiler mesela, işte rivayetler vardır. Hatta yani sahih rivayetler. Resul Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta mesela her semada bir nebi ile karşılaşmıştır. O nebiler demek ki ölü değiller. Veyahut da hatta Resul Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkmadan evvel Meşri Aksa'da topyekun bütün enbiyaya iki rekat namaz kıldırmıştır. Şimdi yani ölü olan diri olmayanın ameli olmaz. Bunlar namaz kıldılar yani. Elbette o zaman ne, bunlar diriler. Veyahut da hatta rivayette yani nebilerin kabirlerinde namaz kıldıkları vardır. Resul Aleyhisselatü Vesselam'a selam verdiğin zaman selamın ona ulaştırıldığı vardır. Resul Aleyhisselatü Vesselam o selamı sana iade ettiği rivayetlerde vardır. Demek ki o zaman enbiya nedir? Diridir. Hatta yani ayetle sabittir. Şehitlerin ölmediği, onların diri oldukları. Yani sen bunu şeriatla, yani şer'i naslarla da ispat edebilirsin. Ki zaten aklen sabittir. Bunu hiç kimse inkar, yani hiçbir Müslüman inkar etmez. Zaten İslam, Müslüman bunu inkar etse Müslüman olmaz. Yani bu imanın rükünlerinden, imanın şartlarından birisi. Ölümden sonra dirilmenin, yani hayatın devam etmesine iman etmen. Demek ki ölümden sonra yani hayat elbette devam ediyor. Ha, buna binaen diyorlar ki ya o zaman yani bu zaten hakikati ölü değil ise, ölmemiş ise, o zaman elbette bundan yani ölümden sonra da şefaat istemek, ölümden sonra vesile kılmak da caizdir. Çünkü diridir, yani ölü değildir. Birincisi, ikincisi yani ölmüş olmasıyla Allah katındaki mertebesi düşmüyor ki. Yani şimdi hayatta Allah katına çok değerli olan birisi elbette ölümden sonra da değeri devam edecek. Yoksa bu değeri düşmüş olmayacak. Yani böyle meseleye yaklaşıyorlar. Halbuki dünya ahkamıyla dünya alemi dışındaki ahkam elbette farklıdır. Yani bir kişi bununla beraber ne kadar böyle olsa da, yani bir insanın ölümden sonra hayatı devam etse de ama ölmesiyle beraber ne diyorsun mesela? Malını taksim ediyorsun. Malını miras bırakıyor. Yani mirası sen ne diyorsun? Terekesini varisler arasında taksim ediyorsun. Halbuki ölmemiş. Diri. Yani onun aslen mal sahibi olarak hakkı devam etmesi gerekiyor. Yani eğer bu manada bakıyorsan, bu cihetten bakıyorsun meseleye. Ama ne diyor? O kişinin malı taksim ediliyor. O hatta o kişi amel sahibi, doğru. Ameli devam ediyor. Yani o manada yani amel sahibi olması devam ediyor. Ama ne? O eğer şayet onun oruç borcu var ise veyahut da namaz borcu var ise, ama özellikle oruç borcu ya da hac borcu var ise, geride kalanlar onun yerine getiriyorlar. Yoksa o kendisi, yani bu mantığa göre kendisi ahirette o borçları ödemesi lazım. Ya da ödeyebilecek bir durumda olması lazım. Ama ne, dünyada geride kalanlar onun borcunu kapatıyorlar. Hatta mali bir borcu var ise arkada kalanlar onu ödüyorlar. Daha net olan kişinin eşi. Eşi sen eğer kişi vefat ederse, erkek vefat ettikten sonra onun kadını ne? 4 ay 10 gün iddetini bekliyor. 4 ay 10 gün sonra ne diyor? Aralarında nikah bitiyor. Yani kadın istese başka bir erkek, ikinci bir erkekle evlenebilir. Evlenmezse şayet o eşiyle ahirette cennete giriyor. Yani o kadın kimin nikahı üzere vefat etmişse, ya da evet hangi erkeğin nikahıyla vefat etmiş ise, o erkeğin nikahıyla, yani o erkeğin nikahıyla cennete girecek. Yani eğer şayet, yani hani hüküm, eğer şayet o erkek vefat ettikten sonra kadın evlenmez ise, o zaman o erkeğin, yani o erkekle beraber ahirette yine karı koca olacaklar. Nikahları devam edecek. Dolayısıyla bu Resul Aleyhisselatü Vesselam mahsus. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin nikahı ahirete kadar, yani dünya hükmüne tabi değiller. Hani o 4 ay 10 gün sonra onun eşlerin, yani Resul Aleyhisselatü'nün eşlerinin nikahı son bulmuyor. Onların nikahı ahirete kadar devam ediyor. Onun için zaten onların, yani şey, ümmetin anneleridir. Yani her bu ümmetin mahremidir Resul Aleyhisselatü'nün zevceleri. Onları nikahlamak caiz değil, şer'an caiz değil. Çünkü Resul Aleyhisselatü'nün nikahı altındalar. O nikah yani hiçbir şekilde bitmiyor. Ama herhangi bir başka bir kişi 4 ay 10 gün geçtikten sonra nikah bitiyor. Ama eğer kadın evlenmezse ahirette yine nikah devam ediyor. Ha demek ki yani şimdi dünya hukukuyla diğer alemlerdeki hukuku birbirine karıştırmamak lazım. Doğrudur. Yani o manada yani bir insanlar elbette bitmiyor. Son bulmuyor yani. Elbette başka bir aleme geçiş yapıyorlar. Orada yine hayatları devam ediyor. Ama o alemin kanunlarına göre, o alemin hükümlerine göre, yoksa bu dünya hükümlerine göre değil. Şimdi bu dünya hükümlerini o alemlere aktarırsak, o hüküm alemlerin hükümlerine bu dünyaya alemine aktarırsak o zaman işler karışır. Yoksa çocuk mesela bir rivayete göre bir ay sonra, bir rivayete göre 4 ay sonra ruhu üfürülüyor. Ulema arasında ihtilaf konusu olmuş. 4 aydan sonra mesela bir çocuk vefat ettiği zaman annenin karnında. Misal 6 aylık bir çocuk anne karnında vefat etti. Şimdi bu çocuk ya doğum yahut da artık yani cerrahi bir yani ameliyat ile çıkarıldıktan sonra bu çocuk üzerine cenaze namazı kılmak gerekir mi? Yani kefenlenmesi, cenaze kılması gerekir mi? Gerekmez mi? Hanbeli uleması, yani İmam Ahmed ve Hanbeli uleması ve bunu yani kabul eden birçok alim diyorlar ki yani ruh üfürülmüştür, insan olmuştur artık. Dolayısıyla dünya ahkamına tabidir. Yıkanması lazım, kefenlenmesi lazım ve cenazesi kılınması lazım. Halbuki çocuk 6 aylık anne karnından çıkmamış. Pekala şimdi bu çocuk şey mi, ölü mü? Yani o mahiyet hani şüphecilerin söylediği gibi bu çocuk yok mu oldu? Yok, değil mi? Yani bu çocuk diri. Yani ruh üfürülmüş. Bunun her şeysi yani cennet cehennemlik olusu yazılmış. Dünya hayatı sonrası aleme, yani berzah alemine intikal etmiş. Orada yeniden dirilmeyi bekliyor. Ondan sonra ne? Arasat meydanında racih yani görüşe göre imtihan edilip ondan sonra cennet cehenneme şey edilecek, sevk edilecek. Ama yine buna rağmen yani bu şeye göre, yani bu görüşe göre ölü muamelesi yapılıyor çocuğa. Ha diğer bir görüşe göre böyle bir çocuk dünyadan nimet almadığı için yani hani doğup şu dünyada bir nefes alıp vermediğinden ötürü dünya ahkamına tabi olmaz. Yani bir çocuk yani böyle bir durumda çocuğun doğmasını ve yani diri doğup en azından yani bir nefes alıp vermesini şart koşarlar. El muhim yani kast yani demek istediğim demek ki yani bu müstakim bir istidlal değil. Yani bunlar zaten yani insan zaten ölmüyor ki. Ölmediği o zaman ölmüyorsa şayet o zaman yani elbette şeyde devam eder. Yani onların fazileti, Allah katında işte değerleri ve diri iken onlardan şefaat istemek caiz ise o zaman hayatın ölümlerinden sonra caiz olması lazım. Çünkü hakikatte ölmüyorlar gibi bir yani bir delil getirmek böyle bir istidlal bu müstakim değil yani. Ha şimdi burada da ne? Bu ama Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan onun Allah Azze ve Celle dua etmesini talep ediyor. Şimdi bu kıssayı neye delil getiriyorlar? Diyorlar ki delil getirdikleri yer neresi? Yani nasıl ki Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın yani burada ama talep etmiş ise ondan şefaat istemiş ise onun duasını talep etmiş ise ölümünden sonra da bir ölüden bunu talep etmek caizdir. Yani ölüden talep etmek caizdir. Yani bunun meşru olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Yani bizim dinimizde bu var. Dinimizde var olduğundan ötürü biz bunu yapıyoruz. Dinimizde olmasa biz bunu yapmayız diyorlar. Dinimizde var yani. Ha buna şimdi bunu delil getiriyorlar. Yani enbiyaların zatlarıyla tevessül etmenin, zatlarıyla şefaat istemenin caiz olduğunu söylüyorlar. Eğer bu ne demek oluyor? Yani meşru caiz olduğunu demek ki bunu Resul Aleyhisselatü Vesselam tebliğ etmiş. Yani Resul Aleyhisselatü Vesselam kendi zatıyla, enbiyanın zatlarıyla ve salihlerin evliyalarının, salih kullarının zatlarıyla tevessül etmenin, şefaat istemenin meşru olduğunu, caiz olduğunu aktarmış, vaaz etmiş, tebliğ etmiş Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki o zaman ne böyle bir ibadet, zaten iddiaları böyle salih bir amel. Yani böyle bir hareket salih bir amel, ibadet, meşru. O zaman öyle bir amel, yani benim Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla şefaat istemem ile ona gidip ondan dua etmemle arasında hiçbir fark yok. Hiçbir fark olmaması lazım. Ha? Bu anlaşıldı. Yani benim gidip Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın diri yahut ölü fark etmez zatıyla tevessül etmem, şefaat istememin, ondan dua etmem, yani diri halinde ondan dua istememin arasında bir fark yok ise, çünkü ikisi de salih amel, ibadet, o zaman benim onun yanına gidip de ondan, yani dua etmemde bir mana yok. O zaman ben ne edebilirdim? Hiç onun yanına ya da bu şahıs hiç onun yanına gitmeden uzaktan da Resul Aleyhisselam'ın zatıyla Allah'tan körlüğün giderilmesini talep edebilirdi. İkincisi, daha önemlisi, Resul Aleyhisselam ona git güzel bir abdest al, ondan sonra iki rekat namaz kıl, ondan sonra şu duayı yap da demezdi. Demesini gerekmezdi. Derdi ki sen benimle dua et. Çünkü aynı, yani salih amel, o da ibadet, bu da ibadet. Bununla bunun arasında fark yok. Yani bu dedi, yani bu insanların, bu taifinin dediğine göre. Ama ne diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam? Diyor ki git iki, yani güzel bir abdest al, iki rekat namaz kıl, sonradan şu duayı yap. Ha, bu duada da ne var? Sadece hazırda var olan ve icabete muktedir olan bir kişiden dua talebi var. Başka bir şey yok. Ha, çünkü şefaat aslı nedir? Duadır. Yani kişinin başka birisi için dua etmesi, yani o asıl yani talepte gaye olan, hedef olan için bir, yani bir söz söylemesi. Onun için vasıta olması. Dolayısıyla burada ne diyor? Bu amanın sözü diyor ki Allahümme inni es'eluke, yani ya Rabbi, ey Allah'ım, ben senden istiyorum. Bak, isteği kime? Allah Azze ve Celle. Ve etevecceu ileyke bi nebiyyike Muhammed. Ama ne diyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile ben sana yöneliyorum. Yani onu vesile kılarak. Onun duasını vesile kılarak. Onun duasını, çünkü onun talep ettiğine duası. Yani onun duasını sana vesile kılarak ben senden istiyorum. Ki bunda bir beis yok. Sonra ne? Ya Muhammed diye nida var. Şimdi biz hemen böyle bir şey duyunca hemen ya Muhammed dedi, tamam, eyvah. Halbuki ya Muhammed demesinde, hazırda bir kişinin ya Muhammed demesine bir beysi yok. Yani hadislere bakın, sahabelerin birçoğu ya Muhammed diyorlar, ya Resulallah. Çünkü hazırda olan birisi, ey Osman dediğim zaman ben sana şimdi şey mi ettim, istigasede mi yaptım? Nidada mı bulundum? Yani hazırda olan birisine bu manada çağrıda, nidada bulunmak, buna bir beysi yok ki yani. Bu herkes yapar. Dolayısıyla burada yani bu şahsın, ama kişinin, yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ya Muhammed demesi, yani ona bir istigase manasında bir çağrıda bulunması, istigase manasında nidada bulunması değil. Ona hitap etmesi yani. Yani ey Resul, yani ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam manasında. İnni teveccehtu bike ile Rabbi fi haceti hadi. Ben diyor seni, yani senin duanı vesile kılarak, senin duan ile Rabbime yönlendim. Ona teveccüh etti. Kime yöneliyor? Rabbine yöneliyor. Neyi vesile ederek? Resul Aleyhisselam'ın duasını vesile ederek. Dolayısıyla diyor ki fetakdili, yani benim şu isteğimi yerine getir, talebimi yerine getir. Allahümme şeffi'hu fi. Onu benim şu talebim hakkında, şu hacetim hakkında şefaatçi kıl. Yani onun duasını benim için kabul et. Diyor. Yani Allah Azze ve Celle yalvararak onun duasını, yani Resul Aleyhisselam'ın benim için dua etmesini benim için kabul et. Ve ne diyor? Allah Azze ve Celle kabul ediyor ve bu amada ne diyor? Gözleri açılıyor. Elhamdülillah. Ha, bunda bir beis yok. Yani bu demek ki ne? Bu onların, yani ölülerle tevessül, ölülerle şefaat istemenin caizdir, meşrudur sözüne bir delil değil. Ama buna şimdi tabii bununla yetinemiyorlar ya. Yani bu heva ehli hep böyledir. Heva ehli bir türlü rahat duramaz. Ne diyorlar? Buna bir kıssa ekliyorlar. Kıssa ekleyerek yine buradan kendilerine bir delil çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi diyorsun ki mesela biz nasıl şimdi bu delili şey ettik ki öyle, yani doğrusu öyle. Yani Resul Aleyhisselam hayatta diri birisidir. Zaten dua etmeye muktedirdir. Allah katında duası makbuldür inşallah. Dolayısıyla ondan ne dua talep etmiştir? Yani bu en büyük şefaat, yani ona mahsus olan şefaat, hesap meydanında bütün yani insanlar şey telaşında iken, Ve düşün, ulul azm olarak bilinen, yani Allah'ın azze ve celle kendi eliyle yaratmış olduğu Adem aleyhissalatü vesselam, kendi eliyle yaratmış olduğu ilk insan, ilk insan yani kamil insan. Yani o, biz hepimiz de insanız ama bizim hepimizin kusurları var. Ben kelim, başkası şişmandır, başkası küçüktür, başkası cılızdır vesaire. Ama Adem aleyhissalatü vesselam kamil idi. Allah'ın yarattığı insan yani. Tam insan modeli. Yani Allah'ın azze ve celle'nin yarattığı insan modeli oydu yani. İnsan o. Biz hepimiz Adem aleyhissalatü vesselam'ın kusurlu kopyalarıyız. Kusurlu. Hepimizde kusur var bir şekliyle. Adem aleyhissalatü vesselam ne kel idi, ne cılız idi, ne küçük boyluydu, ne şişman idi. Yani o mükemmeldi. Çünkü Allah azze ve celle'nin yarattığı insan odur. Ama o günde aciz. Diyor ki ben Rabbime günah işledim. Ben bugün yani ben yani Allah azze ve celle yani Rabbim bugün o kadar gazaplı ki, o kadar öfkeli ki ben onun huzuruna çıkamam. Diyor ki siz Nuh'a gidin aleyhissalatın. Çünkü o ilk rasuldür. Allah'ın azze ve celle'nin gönderdiği ilk rasul Nuh'tur aleyhissalatü vesselam. Ona gidiyorlar, o da diyor ki ben günah işledim. Ben bugün Allah katına yani Allah huzurunda şefaat edemem yani. Yani sizin adınıza ondan bir şey talep edemem. Anlıyorsunuz işte şefaatçi onlar, evet şefaatçi ama ne? Yani ben sizin adınıza onun huzuruna çıkıp da sizin adınıza sizin hacetiniz yani sizin ihtiyaçlarınız giderilmesi için ben sizin adınıza bir şey söyleyemem. Ben yani bugün kendim korkuyorum. Diyor ki siz Musa aleyhissalatü vesselam'a gidin, o Allah azze ve celle onunla konuşmuştur. Musa aleyhissalatü vesselam da şey diyor, afon İbrahim'e, İbrahim aleyhissalatü vesselam da Musa aleyhissalatü vesselam da İsa aleyhissalatü vesselam'a, ki İsa aleyhissalatü vesselam babasız doğmuştur yani. İsa aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle yani kelimesidir. Kun sözüdür İsa aleyhissalatü vesselam. O da diyor ki ben, o da aynı şeyi söyleyince ne diyor? O da diyor ki yani şu gün şu gün Allah azze ve celle huzuruna varabilecek, size şefaat edebilecek, sizin adınıza konuşacak tek biri var, o da Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Muhammed aleyhissalatü vesselam da Allah azze ve celle'nin huzuruna varacak, secdeye kapanacak. Orada Allah'ın azze ve celle'nin ona öğrettiği tesbihler, tehliller, tekbirler. Yani o şekilde Allah azze ve celle'yi tesbih edecek. Ve Allah azze ve celle, ey Muhammed kaldır başını. Şefaat et, şefaatin kabul edilecek diyecek yani. Resul aleyhissalatü vesselam bütün insanlık için şefaat edecek. Ona mahsus şefaat. Hiç kimsenin, hiçbir beşerin, hiçbir mahlukun böyle bir şefaat hakkı yoktur. Elbette yani onun duası, onun şefaati benzeri olmayan bir şefaattir muhakkak. Ama ne işte dediğim gibi bu heva ehli, hevaların nefislerini zapt edemediklerini ötürü şu sahih olan hadise bir kıssa ekliyorlar. O da nasıl? Hani diyor ya, dedik Resulü Aleyhisselatü Vesselam diridir, dua etmiştir. Allah Azze ve Celle duasını kabul etmiştir. Onlar diyorlar ki Osman radıyallahu anhu döneminde, yani ne oluyor yine? Yani Resul aleyhissalatü vesselam vefat etmiş. Bir de ikincisi Osman radıyallahu anh'ın hilafetinde bu. Ne demek? Yani bir de sahabe de işin içine giriyor. Bir de yani bu Osman radıyallahu anhu halifeden üçüncüsü. Onun zamanında bir adam var. Bu adam Osman radıyallahu anhu'ya bir ihtiyacını, bir sıkıntısını arz etmek istiyor. Osman radıyallahu anhu buna pek şey etmiyor, yüz vermiyor. Yani onunla görüşmüyor, onu kabul etmiyor, huzuruna kabul etmiyor. Onun derdini dinlemiyor. El muhim, bu şahısın bu sıkıntısını bu hadisin ravisi Osman bin Huneyf radıyallahu anhu görüyor. Ve diyor ki, sen diyor şu duayı oku. İşte bu hadiste geçen duayı onu öğretiyor. Diyor ki sen bu duayı oku. Hatta diyor ki git bir güzel bir abdest al, sonra iki rekat namaz kıl, sonra da bu duayı oku. O da öyle yapıyor. Gidiyor işte güzel iki güzel bir abdest alıyor. İki rekat namaz kılıyor. Sonra da duayı okuyor. Onu okuduktan sonra Osman radıyallahu anh'ı bunu bir yerde buluyor. Ve diyor ki senin şeyin nedir? İsteğin nedir? Senin sıkıntıların nedir? Ve sıkıntılarını gideriyor. Diyor ki ne zaman bir derdin olursa bana gel. Hemen bana gel. Ben hemen senin ihtiyaçlarını gidereyim. Bu şahıs da gidiyor bu Osman bin Huneyf'in yanına radıyallahu anh'ın diyor ki yani sen bunu bu sözleri öğretinceye kadar diyor Osman diyor bana radıyallahu anh'u bana iltifat etmedi. Ama bu kelimeleri öğrettikten sonra işte böyle ihtiyacımı karşıladı. O da diyor ki vallahi diyor bunlar benim sözlerim değil. Ben diyor Resul Aleyhisselatü'nün böyle derken işittim. Ondan sonra kıssayı anlatıyor. Hani bu ama kıssasını. İşte böyle böyle zamanında böyle bir ama gelmişti. İşte Resul Aleyhisselatü Vesselam böyle dua etmişti. O da demişti ki böyle böyle yap, böyle abdest al, namaz kıl, şu duayı oku. Ondan sonra da yani körlüğü kalktı. Tabi bunu şimdi niye delil getiriyorlar? Birincisi demek ki ölülerden de bunu yapmak caiz. Çünkü buna delil oluyor kıssa. İkincisine sahabe bunu yapmış. Yani bunu şeyden kim? Tavsiyeden Osman bin Huneyf sahabedendir. Hatta Osman radıyallahu anhu da yani halife o zaman en azından bu etkilemiş yani. En azından tutmuş yani. O kesin. Ama bu kıssada yine ne? Birincisi o şahsın kim olduğu malum değil. Yani bu gelip de derdini şeyden arz etmek isteyen. Bu birincisi malum değil. Sonra yine senette meçhul yani bilinmeyen, tanınmayan raviler. İkincisi yahut da tartışılmış. Hani kimisi hani sıkadır demiş, güvenilir demiş. Diğeri yalancı şey demiştir yani zayıftır. Yani rivayeti alınmaz vesaire. El muhim yani şine şey senedi delil olacak, delil olmayı kabul etmeyen bir senet. Ama ne diyorlar? Tabi bu yine işlerine geldiği için bunu da kıssaya ekleyerek bunu da delil getiriyorlar. Yine bir hadis vardır, onu da getiriyorlar. Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan diyor ki Resul Aleyhisselatü Vesselam اِذَا اَضَلَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا اَوْ اَرَادَ اَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا اَنِيسٍ فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَغُوْثِينِي يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَغُوْثِينِي فَاِنَّ لِلّٰهِ اِبَادًا لَا نَرَاهُمْ. Bunu Tabarani naklediyor. Böyle bir hadisi. Mu'cimul Kebir'inde. Diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer sizden birisi bir şeyini kaybederse yani bir yerde yahut da bir yani herhangi bir yer, sahrada bir yere, çölde bir yerde yardıma ihtiyacı varsa diyor ve onunla beraber kimse yoksa, yalnız başınaysa o zaman şöyle desin diyor. Ya ibadallah eğithuni. Ey Allah'ın kulları bana yardım edin. Bana yardımcı olun. Ya ibadallah eğithuni. Fe inne lillahi ibaden la nerahum. Bizim diyor göremediğimiz Allah'ın kulları vardır. Yani siz bir yerde bulunduğunuz zaman ve sizin size yardım ihtiyacınız var ise yahut da yolunuzu kaybettiniz yahut da bir şey kaybettiniz. O zaman siz ne edin? Şöyle nida edin. Ey Allah'ın kulları bana yardımcı olun. Yardım edin diye nida edin diyor. Zira yani bizim göremediğimiz Allah'ın kulları vardır. Birincisi hadis zayıf. Yani o manada zaten delil olmaz. Yani o açıdan zaten delil olmaz. Ama sıhhati kabul edilse dahi burada bir istigase yok. Caiz olmayan istigase öyle diyelim. Caiz olmayan istigase yok. Çünkü burada ne var? Allah'ın kullarından yardım talebi var. Bizim göremediğimiz. Hatta yani bunu Bezzar'ın naklettiği bir rivayet var. O da zayıf. Ama o bunu açığa yani eğer sıhhatini kabul edersek böyle bir rivayetin o açığa kavuşturuyor. Çünkü orada diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Azze ve Celle'nin öyle melekleri vardır ki bunlar şey koruma melekleri değildir. Bu melekler ağaçtan düşen yaprakları yazarlar. Ağaçtan düşen yaprakları yazarlar ve birisi sıkıntıya düştüğü zaman bir yerde bunlar çağrıldığı zaman yardımcı olurlar. Onun için diyor ki yani size biz yani sıkıntıya düştüğünüz zaman bir yerde siz deyin ki ey Allah'ın kulları yardım edin. Yani kimler ey Allah'ın kulları? Yani melekler. Yani meleklere nida ederek ey Allah'ın kulları yardımcı olun diye nida edin diye hadis var. Ha bu hadisler birincisi yani şey olarak zaten zayıf dolayısıyla delil olmaz zaten. Ama sıhhatini kabul edersek o zaman bu manada. Ki bunda da bir beis yok. Çünkü geçen hafta da demiştik. Yani mahluk sadece biz mahluk değiliz. Allah Azze ve Celle bizim dışımızda bizim göremediğimiz varlıklar da yaratmıştır. Ve bunlar da bizim göremediğimiz varlıklar. İşte cinler, melekler ve bizim bilmediğimiz başka varlıklar. Yani bize haber verilmemiş, bize açıklanmamış. Bu varlıkların bir kudret alanı var. Sen o varlıkların o kudret alanı dahilinde yani yine Rab olana mahsus olmayan işte fiilleri onlardan talep edersen, onların muktedir olduğu fiilleri onlardan talep edersen bu o zaman ne olur? Bu caiz olan, aslen caiz olan istigaseye girer. Aslen. O zaman bu hadislerde de şeyden o. Yani senin bir yerde yani meleklerden yahut da mümin cinlerden yardım talep etmen bu aslen nedir? Bu aslen yani Allah Azze ve Celle yani Halik'in dışında birisinden muktedir olmadığı bir şeyi talep etme manasına gelmez. Ama yine de bizim şeriatımızda böyle bir istigası şekli yoktur. Yani böyle bir caiz bir istigası şekli yoktur. Yani sahabe radıyallahu anhum böyle bir şey yapmamıştır. Ve ondan sonra da İslam ulemasının, tabi'nin İslam ulemasında bunu yani cevaz verenler çok az olmuştur. Yani özellikle yani cinlere, mümin cinlere, özellikle bu rukiye meselelerinde. Yani cin musallat olduğu zaman hani cinlerin yardımın istifade etme meselesi. Kimi alemler icazet vermiştir. Yani bu da neticede bizim sadece göremediğimiz bir alemde yaşayan birilerinden yardım talep etmek. Ama tabii ne var? Yani burada bir zarar var olduğu için bunu men etmişler. Aslı olan o. Yani aslı olan yani böyle bir şeye yapmamak, böyle bir şeye kalkışmamak. Çünkü senin yani zararı, gelecek olan zararı, ki meleklerde bu söz konusu değil elbette. Ama mümin de olsa, yani Müslüman cinlerden de gelecek olan zararı sen kestiremeyeceğinden ötürü. Hatta yani çok yakın bir zamanda bana bir kardeş şöyle bir şey sordu. Yakın akrabalarından birisi hastalıklı. Allah'ım doğru hatırlıyorsam ayağında bir hastalık var. Bu hastalıkta uzun zamanlar tedavi edilmiş. Ama tedavi fayda vermemiş. Allah Azze ve Celle yönelmiş, Allah alem. Yani Müslüman olduklarını şimdi hatırlamıyorum ama yani muhakkak her sıkıntı sahibi bir insan yani Allah Azze ve Celle dua ediyor. Ama yıllar boyunca yani o dert gitmemiş. O ağrısı gitmemiş. Sonra büyücüleri gitmişler. Bu büyücü de cin vesilesiyle bir tedavi yapmış. Ve o tedavi sonucunda yani hem çok tez bir zamanda ağrısı kalkmış. Ha şimdi soru ne yöndeydi? Yani bu caiz mi değil mi? Yani şimdi bu caiz, bu cin, yani cinlerle bu tedavinin yapılması caiz midir değil midir? Şimdi zaten siz de belki yani sıkıntıyı hemen anlamışsınızdır. Yani şimdi yıllarca sen Allah'tan talep ediyorsun. Allah Azze ve Celle sen icabet etmiyor. Sen bir kez cinlere yöneliyorsun. Onlardan yardım istiyorsun. Onların hemisinin derdini gideriyor. Tabii böyle yani neyi sevk ediyor? Haşa yani sanki yani Allah Azze ve Celle yardım etmemiş. İşte cinler yardım etmiş. Yani senin kalbinin, senin teveccühün Allah'tan Azze ve Celle'nin yani işte cinlere, mahluka kaymasını sağlıyor. Zaten yani cinlerin en çok yani bu tip şeylerde kullandıkları budur. İşte muska vesaire gibi şeyler hep yani gayesi budur. Muska taktığı zaman cinler musallat olmaz. Muskayı indirdiği zaman, Allah'a yöneldiği zaman cinler musallat olur. Niçin ki senin kalbin yani muskaya bağlansın. Muska beni koruyor, muska beni yardım ediyor. Muskayı taktığı zaman sıkıntı yok, muskayı indirdiği zaman sıkıntılar var oluyor. Yani senin kulluğunu, senin yani kalben yönelişini, teveccühünü Allah Azze ve Celle'nin alıp mahlukata sarf etmeni sağlamak istiyorlar. Dolayısıyla yani bu yani bizim göremediğimiz varlıklarla varlıkların yardıma çağrılması aslen yani men edilmiştir. Ama yani buna belki bir ölçü olacak olan bir şey yani bu tip meselelerde Abdullah İbni Mübarek rahimullah hadis ehlinin imamlarından birisi bu bir yerde yolunu kaybediyor. Bir seferlerden birisinde yolunu kaybediyor ve ona bu hadisi naklediyor. Diyorlar ki böyle böyle yani Resulullah Aleyhisselam böyle diyor. O da hemen neyi soruyor? Diyor ki bana o hadisi getirin, senedini araştırayım. Senedini araştırayım. Bu ne? Yani bu bir menheçtir, bir usuldür yani. Yani eğer sahihse tamam, kabulümüz. Yani o ne diyor? Hemen senedini araştırıyor. Senedi itibariyle bu rivayet sahih ise ne demek oluyor? Demek ki bu Resul Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey demiş. O zaman ne? O zaman bununla amel etmekte elbette meşru olur. Lakin sened itibariyle eğer zaten bir sıkıntı var ise o zaman böyle şeye de teveccüh etmemek lazım ki bu rivayetler zayıf. İki tane kaldı. Onları da söyleyeyim. Ondan sonra bitireceğim. Yine Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla istigası yapmaya getirdikleri delillerden birisi Ömer radıyallahu anh'ın zamanında. Yani Ömer radıyallahu anh halife iken Melikü Dar diye birisi naklediyor. Diyor ki yani Ömer radıyallahu anh'ın döneminde bir kuraklık vardı. Sonra bir Arabi birisi geldi. Kendisini Resul Aleyhisselatü'nün kabrinin önüne attı. Ve dedi ki ümmetin için yağmur yağması için dua et ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Zira işte onlar helak oldular. Yani kuraklık sebebiyle. Sen dua et. Yani kabirde Resul Aleyhisselatü Vesselam'a nida ediyor. Diyor ki yani ümmetin için dua et. Allah Azze ve Celle yağmur yağdırsın. Ümmetin helak oldu. Onun akabinde bu kişi Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasına görüyor. Resul Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki Ömer'e git diyor radıyallahu anhu'ya, ona selamımı ilet ve de ki yani size yağmur yağacak. Bol bol yağmur yağacak. Şimdi burada şey ne? Yani bu neye delil getiriyorlar? Yani Ömer radıyallahu anh döneminde birincisi böyle bir şey yapılmış. Hatta bir rivayette şeyin rivayetinde Es-Seyfet Temimi'nin rivayetinde, rivayet yolunda bunu yapan Bilal bin Haris radıyallahu anh. Bilal bin Haris radıyallahu anh, yani sahabeden. O geliyor yani bunu yapıyor. Yani kabirin önünü kendisine atıyor. Diyor ki ya Resulallah işte istesqi li ümmeti ümmetine istisqa yağmur talibinde bulun. Onlar helak oldular. Ve onun akabinde de bu rüyayı görüyor. Ve Ömer radıyallahu anh'a haber veriyor. Bunu şeyden Es-Seyf Et-Temimi ittifaken zaten zayıf bir ravi. İttifaken hatta birçok yani hadis şeysine göre, imamına göre yalancı olan, zındıklıkla suçlanmış olan bir ravi. Yani bu Es-Seyf İbni Et-Temimi. Dolayısıyla yani her haliyle yani bu rivayet zaten kabul edilmez. Yani onu yani Bilal radıyallahu anh'un böyle bir şey yapmış olması zaten yani o rivayeti zaten kabul edilmez. Ama şu şekliyle de yine işte diğer rivayetlerde söz konusu olduğu gibi yani bu işi yapan malum değil, meçhul bir kişi. Çünkü o Bilal bin Haris olması onu zaten kabul etmiyoruz. Çünkü o rivayet yolunun sahibi yani o ravi zaten yalancılık itham edilmiş birisi. Sonra bu Malik-ud-Der diye ismi geçen asıl yani kıssayı anlatan o da meçhul bir şahıs. Kim olduğu belli değil yani. Şimdi böyle bu şartlar altında bir rivayetin kabul edilmesi zaten söz konusu değil. Dolayısıyla yani bu da şey yani bu da yani en azıyla zayıf olan bir rivayet. Sonra daha yani ne kadar işin aslen ne kadar yani şey olduğunu, vehim olduğunu o yani bu kişiler açısından bu rivayeti size aktaracağım. O da bu da Ebu Nuaym gibileri vesaire rivayet eden Rahimullah'ın rivayet ettiği bir hadis ama hadis erken bir eser ama Buhari'de Edeb-ül Mufred'inde naklettiği bir eser. Onda da diyor ki Hadirat Ricnu İbn-i Amr şeyin İbn-i Amr radıyallahu anh'unun ayağı bir yerde uyuşuyor. Onun yanındaki adam diyor ki ona فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اُذْكُرْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيْكِ sana en çok sevdiğin insanı an. Yani İbn-i Umar radıyallahu anh bir yerde oturuyor. Ayağı uyuşuyor. Onun yanında olan bir adam diyor ki en çok sevdiğin kim ise onun ismini an. O da diyor ki ya Muhammed ayağının uyuşukluğu kalkıyor gidiyor. Şimdi bunu tabii neye delil getiriyorlar? Yani bunu yapan İbn-i Umar radıyallahu anh'ıma sahabeden birisi. Ya Muhammed yani Muhammed aleyhisselatü vesselam'dan yardım talebinin ona istigasede bulunuyor. Ve böylece de ne derdinden kurtuluyor. Birincisi dediğim gibi yani birincisi yine bu şekilde bu rivayet zayıf. İkincisi İmam Buhari rahimullah şeyde Edeb-ül Mufret'te naklediyor. Bu rivayet yoluyla geliyor. Edeb-ül Mufret'in bazı şeylerinde nushaların bu şekilde geliyor. Ya Muhammed yani nida harfiyle beraber geliyor. Bir rivayet yolunda da nida harfi olmadan geliyor. Yani Muhammed sadece geliyor aleyhissalatü vesselam ki senet itibariyle daha sahih. Ama yani her haliyle yani şimdi böyle bir mesele düşünün işte bakın yani istigase meselesi bu. Yani Allah'tan başkasına yönelme meselesi. Böyle bir mesele neyle delil getiriyorlar? İbn-i Umar radıyallahu anh bir yerde oturuyormuş. Sonra yanında bir adam var. O da diyor ki ona senin en çok sevdiğin adamın ismini an. E şimdi bu adam kim? Yani bunu söyleyen kim? Birincisi, ikincisi yani bu nasıl bir delil? Yani orada bir adam demiş ki en çok sevdiğin adamın ismini an. O da Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Bu sefer istigase için delil oluyor. Yani o adam şeriat sahibi mi? Yani Resul aleyhissalatü vesselam böyle bir şey dese deriz ki o zaman bu meşrudur. Çünkü o diyor yani en çok sevdiğin insanın adını an. Ama birincisi meçhul bir adam. İkincisi yani kim olduğu belli değil, şeriat sahibi değil, Resulü Aleyhisselatü Vesselam değil. Ama yine de onun bu tavsiyesini yani şeriatta ibadetin amellerine ki bu itikadi bir mesele buna delil kaynak kabul ediyorlar. Böyle yani şeyler, delilleri hepsi böyle acayip, garip şeyler. El muhim gördünüz yani bunlar sadece hadis olarak zikrettikleri en muhim Ki bunun dışında başka rivayetler de getiriyorlar. Hatta özellikle yani Rafiziler tarafından bu görüşü destekleyenlerin arasına girmiş olan başka rivayetler, çok daha garip, çok daha acayip yani rivayetler. Hepsi, bütün bu rivayetler yani en hafifiyle zayıftır veyahut da sahih ise onların iddiasına delil değil. Onların iddiasını ölüden, bu ister salih yani nebi olsun ister salih bir zat olsun, yani ölüden istigase yapmak, şefaat istemek ve tevessül etmek meşrudur. Bunun meşru olmadığını söylemek, bu bir aşırılıktır. Yani ehli sünnet mezhebi dışında bir şeydir. Yani dediğim gibi yani kıssalar zaten kendisini gösteriyor. İnşallah gelecek hafta sabrederseniz bu manada, çünkü bu da yani çok ciddi manada insanın kafasını karıştıracak bir mesele. İslam ulemasının bu bahisteki sözleri. Onda da çok garip şeyler göreceksiniz inşallah. Bu haftalık bu kadar yeter. Bu ahir el-davana elhamdülillahi rabbil alamin.